Ayrım 15.
Bacaklarını ve kollarını doğrulttu, ellerini göğüs üzerinde kavuşturdu. Gözlerini kapattı. Her bir göz kapağı üzerine madeni paralardan birini koydu. Gömleğini ilikledi, yüzünü iyice silip temizledi. Seri başını uzattı. Yardım edebilir miyim diye sordu. Alma başını yavaşça kaldırdı. İçeriye gel dedi. Seninle konuşmak istiyorum. Seri, büyük kızın çok iyi dedi. Patatesleri soyuyor. Ne yardım istersin? Dediği yıkayacaktım ama giydirecek başka elbisesi yok dedi Anı. Ayrıca tabii sizin yorganda mahvoldu. Ölü kokusu çıkmak bilmez yorgandan. Anamın öldüğü şiltiye bir köpek hırlar dövürdü hatırlarım. Hem de 2 yıl sonra. Onu sizin yorgana saralım diyorum. Telafi ederiz onu. Size verecek bir yorganımız var. Seri öyle konuşma dedi. Yardımcı olmaktan gurur duyduk. Çoktandır kendimi bu kadar güvende hissetmemiştim. İnsanlar yardım etmeye de ihtiyaç duyar. Ana başını salladı. Öyledir dedi. Diken sakallı, çenesi bağlı surat uzun uzun baktı. Gümüş gözler mum ışığında pırıl pırıldı. Canlı gibi gözükmeyecek, sarılmış olacak. Yaşlı kadın iyi dayandı. Kendi de o kadar ihtiyar ki dedi Ana. Belki de olup biteni doğru dürüst anlayamamıştır. Hem bizler kendimizi tutabilmekten gurur duyarız hep. Babamın bir sözü vardı. Yıkılmasına herkes yıkılır derdi. Ama erkek olan dayanır. Biz hep kendimizi tutmaya çalışırız. Yorganı dedenin bacaklarını ve omuzlarını özenle sardı. Üst köşeyi kıvırıp yüzünün üzerine örttü. Seri ona 5-6 tane iri çengelli iğne uzattı. Ana yorganı çengellilerle sımsıkı tutturdu. Sonunda doğruldu. Cenaze fena olmayacak dedi. Duasını edecek papazımız var. Tüm ailesi yanında. Durduğu yerde hafif sallanır gibi oldu. Seri yaklaşıp onu tuttu. Uykusuzluk dedi Ana utanan bir sesle. Yok bir şeyim yok. Yol hazırlıklarıyla çok uğraştık da. Gel açık havaya çık dedi Seri. Evet burada işim bitti. Seri mumu üfleyip söndürdü. Birlikte çıktılar. Hendeğin dibinde pırıl pırıl bir ateş yanıyordu. Tom da sırıklar ve tellerle destek yapmış, 2 çaydanlığı ateşin üzerine asmıştı. Fokur fokur kaynıyordu ikisi de. Kapakları oynuyor, aradan buharlar püskürüyordu. Rose of Sharon, ateşin sıcağının pek fazla gelemeyeceği bir yere diz çökmüş, uzun saplı bir kaşığı elinde tutuyordu. Anne'nin çadırdan çıktığını görünce ayağa kalkıp ona yürüdü. Anne dedi, sana sormam gerek. Yine mi korktun dedi anası. İnsan 9 ayını hiç dertsiz geçiremez ki. Ama acaba bebeğe bir zarar verir mi? Eski bir atasözü vardır. Üzüntü üstüne doğan çocuk mutlu çocuk olur derler. Öyle değil mi Bayan Wilson? Ben de öyle duymuştum dedi Seri. Ötekini de duydum. Şenlikli doğan çocuk gamlı olur da derler. İçim fık fık ediyor dedi Rose of Sharon. Anı, hiçbirimiz de sevinçten oynayacak halde değiliz diye karşılık verdi. Sen gözünü o çaydanlıklardan ayırma yeter. Ateşin aydınlattığı çemberin kenarında erkekler toplanmıştı. Alet olarak bir kazmayla bir kürekleri vardı. Baba yere çizgi çizdi. İşaretlediği dikdörtgenin boyu 2,5, eni 1 metre vardı. Çalışmayı nöbetleşe sürdürdüler. Baba toprağı kazmayla kazıyor, John amca kürekle dışarı atıyordu. Sonra ikinci ekip devralıyor, el kazıyor, Tom kürekliyordu. Üçüncü ekibin kazmacısı Noah, kürekçisi Connie'ydi. Çukur giderek derinleşmekteydi. Hırs hiç tavsamadığı için gecikme olmuyordu. Kürek kürek topraklar birbirinin peşi sıra fırlayıp uçuyordu çukurdan dışarı. Tom dikdörtgen çukurun kendi omuz hizasına vardığını görünce derinliği ne kadar olacak baba diye seslendi. İyice derin, yarım metre daha. Sen çık artık Tom, o kağıdı yazıp hazırla. Tom kendini çukurdan yukarı çekti, yerine Noah indi. Tom Ana'ya doğru yürüdü. Ana ateşi körüklemekle meşguldü. Kağıdınız, kaleminiz var mı Ana? Ana başını ağır ağır iki yana salladı. Yo, onu almadık işte. Seriye doğru baktı. Minik kadın hemen çadıra doğruldu. Elinde bir kutsal kitap ve güdük bir kalemle döndü. Alın dedi. En başta bomboş bir sayfa var. Ona yazın sonra yırtın. Kitapla kalemi Tom'a uzattı. Tom ateş ışığına oturdu. Önce gözlerini kısıp düşündü. Sonunda yavaş yavaş dikkatle yazmaya başladı. Büyük bir harf yazıyordu. Burada iyice ihtiyarladıktan sonra bir kalp krizinden ölen William James Jode yatmaktadır. Onu ailesi gömdü. Çünkü cenazeciye verecek paraları yoktu. Bir kriz geldi götürdü onu. Durdu. Anı şunu bir dinle dedi. Sonra yazdıklarını ona yavaş yavaş okudu. Vallahi kulağa fena gelmiyor dedi Anı. Kutsal kitaptan bir cümle eklesene inançlı olur. Aç o kitabı bir söz bul. Kısa olmak zorunda dedi Tom. Fazla yarım kalmadı sayfada. Seri Tanrı günahlarını affetsin desen nasıl olur diye önerdi. Olmaz dedi Tom. Asılmış gibi oluyor. Ben bir şey bulur yazarım. Sayfaları çevirdi, dudaklarını kıpırdatarak, içinden mırıldanarak okudu. İşte bu olur hem de kısa dedi. Lot onlara dedi ki, ah olmaz tanrım. Hiçbir anlamı yok dedi ana. Bir şey yazacağına göre bari anlamı olaydı. Seri, mezmurlar bölümüne bakın dedi. Biraz daha ileride. Orada bulunur böyle şeyler. Tom sayfaları taradı, satırlara baktı. İşte bu tamam dedi. Bu çok güzel. İçi buram buram dinle dolu. Kusuru affolan, günahı bağışlanan kutsanmıştır. Nasıl bu? Çok güzel dedi ana. Onu yaz. Tom dikkatle yazdı. Ana bir meyve kavanozunu çalkalayıp kuruladı. Kapağını üzerine sımsıkı kapattı. Belki papaz yazsa daha iyi olurdu dedi Tom. Ana, yo papaz akraba değil diye karşı geldi. Kavanozu oğlunun elinden aldı, karanlık çadıra girdi. Yorganın çengelli iğnelerinden birkaçını açıp kavanozu o soğuk ellerin altına sıkıştırdı. Sonra yorganı tekrar sımsıkı iğneledi. Çıkıp ateşin başına döndü. Erkekler mezardan dönüp geldiler. Yüzleri terden pırıl pırıldı. Tamam dedi baba. Yanında John, Noah ve El ile çadıra girdi. Hep birlikte upuzun iğneli dengi taşıyarak çıktılar. Mezarın başına vardılar. Baba çukura atladı. Uzatılan yorganı kollarına aldı, yavaşça yere koydu. John önce elini uzattı. Babanın çukurdan çıkmasına yardım etti. Baba, yeni ne diye sordu. Ana bir bakayım dedi. Şeytenin başına yürüdü. Durup ihtiyar kadına bir an baktı. Tekrar mezara döndüğünde uyuyor dedi. Belki ileride beni suçlar ama onu uyandırmak niyetinde değilim. Yorgun zaten. Baba, papaz nerede diye sordu bu sefer. Bir dua gerek bize. Tom, yoldan aşağı gidiyordu gördüm dedi. Artık dua etmekten hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor mu? Hayır, artık papaz değil. Hem papaz olmayıp hem papazmış gibi yapmayı insanları kandırmak sayıyor. Doğru olmaz diyor. Herhalde kimse kendisinden dua istemesin diye gitmiştir. Casey tam o sırada sessizce yaklaşmıştı. Tom'un söylediklerini duydu. Kaçmış değilim dedi. Size yardım ederim ama kandırmam sizi. Baba, birkaç kelime söyleseniz olmaz mı dedi ona. Ailemizde kimse birkaç dinsel sözden yoksun gömülmemişti. Söylerim dedi papaz. Connie isteksiz adımlarla yürüyen Rose of Sharon'ı mezarın başına getirdi. Gelmek zorundasın diyordu ona bir yandan. Gelmemek ayıp olur. Zaten kısa sürecek. Ateşin ışığı toplananları aydınlattı. Yüzlerini, gözlerini, koyu renk giysilerini ortaya serdi. Şapkaların hepsi çıkmıştı başlardan. Işık dans ediyor, sekiyor, titriyordu insanların üzerinde. Casey kısa bir dua olacak dedi. Başını eğdi. Ötekiler de onun gibi yaptılar. Casey ciddi bir sesle, bu yaşlı adam ömrünü tüketti ve öldü gitti diye başladı. İyi miydi, kötü müydü bilmiyorum. Ama onun zaten fazla önemi yok. Sağdı, önemli olan o. Şimdi ise ölü, onun da önemi yok. Bir keresinde bir şiir duymuştum birinden. Tüm yaşayan şeyler kutsaldır diyordu. Düşündüm. Düşününce sözlerin altında daha derin anlamlar buluyor insan. Ben ölmüş bir ihtiyar için dua etmek istemem. Onun işi zor değil. Ona düşen şeyler var, yapmanın da bir tek yolu var. Oysa biz, bize düşen şeyler de var ama onları yapmanın bin türlü yolu var. Hangisini seçeceğimizi bilemiyoruz. Dua edecek olsam nereye yöneleceğini bilmeyen insanlar için ederdim. Dedeye gelince onun işi yolunda. Şimdi üstünü örtün de başlasın işine. Başını kaldırdı. Baba amin dedi, ötekiler de amin diye mırıldandılar. Baba küreyi aldı, yarı yarıya toprakla doldurdu. Kara çukurun içine yavaşça saçtı. Sonra John amcaya verdi. O da bir kürek toprak attı. Kürek elden ele dolaştı. Her erkek sırayla toprak attı. Hepsi görevlerini yapınca baba kenara yığılmış toprak kümesine girişti. Çukuru hızlı hızlı doldurdu. Kadınlar geri çekildiler. Ateşin başına akşam yemeği hazırlamaya gittiler. Ruth ile Winfield çok etkilenmiş bakıyorlardı. Ruth ciddi bir sesle dedem onun altında dedi. Winfield ona dehşet dolu gözlerle baktı. Sonra koşarak ateşe doğru kaçtı, yere oturdu, tek başına çıkarmaya başladı. Baba çukuru yarıya kadar doldurunca soluk soluğa duraladı. Gerisini John amca bitirdi. Tam John toprak yığınının üstünü biçimlendirirken Tom onu durdurdu. Bakın ardımızda bir mezar bırakırsak hemen açarlar dedi. Onu saklamamız gerek. Üstünü dümdüz edin, kuru ot serpelim. Öyle yapmak zorundayız. Baba bunu düşünmemiştim dedi. Ama mezarı tümseksiz bırakmak doğru gibi gelmiyor insana. Çaresi yok dedi Tom. Yoksa hemen açarlar. Yasayı çiğnedik diye de canımızı okurlar. Hımm dedi baba. Onu unutmuştum. Küreyi John'un elinden aldı, mezarın üstünü düzledi. Kış gelince çöküntü yapar yumuşak kızım. Tom çaresi yok dedi tekrar. Biz çok uzaklarda oluruz o zaman. Siz sıkı bastırın, üstünü bir şeylerle örtelim. Domuz eti ve patatesler hazır olunca aile çevrelenip yere oturdu, yemeğini yedi. Hepsi sessizdi, ateşe bakıyorlardı. Wilson etin bir parçasını dişleriyle kopardı, memnun memnun içini çekti. Domuz yemek güzel şey dedi. Baba, iki genç domuzumuz vardı, bari yiyelim diye karar verdik diyerek anlattı. Satsak para etmez. Yolculuğa alışırsak, ana ekmekleri pişirmeye başlarsa eni konu hoş olacak. Hem memleketi gezmiş görmüş oluruz. Hem küplerimiz de domuzumuz da hazır olur. Sizler ne zamandan beri yoldasınız? Wilson diliyle dişlerini temizleyip tutkundu. Biz pek şanslı çıkmadık dedi. Evden ayrılalı 3 hafta oldu. Vay canına! Biz 10 günde falan Kaliforniya'ya varırız diyorduk. El söze karıştı. Vallahi bilemiyorum baba. Bunca yükü taşıyarak belki de hiç varamayız oraya. Hele de arada aşacak dağlar varsa. Ateşin çevresine bir sessizlik çöktü. Hepsinin başı eğikti. Ateş saçlarında, alınlarında parıldıyordu. Işığın oluşturduğu aydınlık kubbenin yukarısında yıldızlar zayıf zayıf parlıyor, günün sıcağı yavaş yavaş yok oluyordu. Ateşe uzak yerde duran şiltenin üzerinde nine yavru bir köpek gibi hafif hafif sızlandı. Bütün başlar ona doğru döndü. Anı, Rose Shan, hadi cici kızım, git ninenle yat biraz dedi. Birine ihtiyacı var şu anda. Anlamaya başladı yavaş yavaş. Rose Offshore'ın ayağa kalktı. Şilteye doğru yürüdü. İhtiyar kadının yanına yattı. Mırıltılı konuşmaları ateşin başında hissedildi. Fısıldaşıyorlardı Rose Offshore'ınla nine o şiltenin üzerinde. Noah, işin garibi dedeyi kaybetmek beni pek değiştirmedi dedi. Eskiden kendimi ne kadar üzgün hissediyorsam yine o kadar üzgün hissediyorum. Aynı şey dedi Casey. Dede ile eviniz aynı şeydi ikisi. Yazık ama diye atıldı. Ne yapacağını anlatıp duruyordu. Üzümleri nasıl kafasına sıkacağını, suyunu nasıl sakalından akıtacağını falan. Şaka yapıyor hep dedi Casey. Bence biliyordu. Dede aslında bu gece ölmedi. Onu oradan ayırdığınız anda öldü. Bundan emin misin diye bağırdı baba. Casey, yok. Soluk alıp veriyordu tabii diye anlatmaya çalıştı. Ama ölü sayılırdı. O yer onun kendisiydi. Biliyordu da öyle olduğunu. John amca, ölmekte olduğunu anlamış mıydın sen onu diye sordu. Evet dedi Casey. Biliyordum. John ona baktı. Gözlerini bir korku bürüdü. Kimseye de söylemedin ha? Niye yarar ki diye sordu Casey. Belki bir şey yapardık. Ne? Bilmiyorum ama... Hayır dedi Casey. Hiçbir şey yapamazdınız. Sizin yolunuz kararlaştırılmıştı. O planda dedenin hiçbir yeri yoktu. Acı çekmedi bari. Bu sabah çektiği kadar da kaldı. Toprağından ayrılmıyor işte. Kalıyor orada. Ayrılamazdı. John amca derin derin içini çekti. Wilson, biz de ağabeyin bini bırakmak zorunda kaldık dedi. Başlar bu sefer ona döndü. Çiftliklerimiz yan yanaydı. O benden biraz büyük. İkimiz de ömrümüzde araba sürmemiştik. Kalktık, her şeyimizi sattık. Will gitti, arabayı aldı. Yanına bir çocuk verdiler. Nasıl kullanılacağını öğretir dediler. Yola çıkmamızdan bir gün önce, öğleden sonra Will ile Minnie teyze biraz direksiyon çalışmaya çıktılar. Yolda Will'in karşısına keskin bir viraj çıkınca ''Hoo, kahrola suyda'' diye bağırmış. Gaza yüklenmiş. Hendekte tepe taklı olmuş. Hepsi bu. Artık satacağımız bir şey de kalmadı. Arabadan dolduk. Ama onun suçuydu hepsi. Lanet olsun, tövbe tövbe. Öyle kızdı ki gelmedi bizimle. Sövüp sövüp oturuyor. Başka da bir şey yapmıyordu. Ne yapacak şimdi? Bilmem. Karar veremeyecek kadar öfkeli. Biz de bekleyemezdik. 85 dolarımız vardı. Bekleyip onun da bitmesini seyredemezdik. Hoş, yine de yiyip bitirdik ya. Daha 100 mil gitmeden arka dişinden bir diş kırıldı. Yaptırması 30 dolar tuttu. Sonra lastik gerekti. Derken bir buji çatladı. Sonra da seri hastalandı. 10 günlüğüne durmak zorunda kaldık. Az önce lanet olası araba bir daha bozuldu. Para da suyunu çekiyor. Kaliforniya'ya ne zaman varırız bilemiyorum. Keşke araba tamirinden anlasaydım. Ama zırnık fikrim yok. En kendine önem vere vere nesi var diye sordu. Yürümüyor işte. Marş alıyor sonra pırt edip susuyor. 1 dakika sonra yine marş alıyor. Daha sen yürütemeden yine pısıyor. 1 dakika çalışıp sonra mı susuyor? Öyle. Ne kadar gaz verirsen vereyim çalıştıramıyorum. Giderek daha beter oldu. Şimdi hiç kıpırdamıyor artık. El pek kurulu pek olgundu. Sanırım benzin borunuz tıkanmış dedi. Açarım onu ben. Baba da gurur duydu birden. Arabadan iyi anlar dedi. Yardımınız gerçekten çok makbule geçer. İnsan bir şeyi tamir edemediğini kendini nasıl diyeyim çocuk gibi hissediyor. Kaliforniya'ya vardığımızda kendime iyi bir araba almaya niyetleniyorum. O bozulmaz belki. Baba varınca dedi. Mesele varmak zaten. Ama değer dedi Wilson. Ben el ilanlarında gördüm. Meyve toplamak için öyle çok insana ihtiyaç varmış ki. Ücretler de yüksek hem. Bir düşünsenize ne güzel olur. Ağaçların gölgesinde çalışmak, meyve koparmak, arada sırada bir lokma ısırmak. Hiç aldırmazlar senin ne kadar yediğini. Orada öyle çok var ki. Bir de yanında dolgun ücret. İnsan belki kendine bir karış toprak alır, fazla para kazanmak için de dışarıya işe gider. Yahu birkaç yılda insanın kendi meyveliği bile olur belki de. Baba, o el ilanlarını biz de gördük dedi. Bir tanesi nah şurada. Cüzdanını çıkardı. İçinden katlanmış turuncu bir kağıt çıkardı. Üzerinde siyah harflerle Kaliforniya'da bezelye toplayacak işçi aranıyor demekteydi. Ücretler dolgun. 800 kişiye ihtiyaç var. Vincent ilanı garip garip baktı. Benim de gördüğüm aynısıydı dedi. Tıpkı bu. Yoksa 800 kişinin hepsini bulmuşlar mıdır dersin şimdiden? Baba cevap verdi. Bu Kaliforniya'nın yalnızca küçük bir bölümü. En büyük eyaletimiz orası bizim. 800'ün hepsini bulmuş bile olsalar daha başka yerler vardır. Hem zaten meyve toplamak benim bezelyeden çok hoşuma gider. Dediğim gibi ağaçların gölgesinde, meyveler arasında çocuklar bile yapabilir. El birden ayağa kalktı. Wilson'ların arabasına doğru yürüdü. Bir baktı, sonra dönüp tekrar oturdu. Bu gece yapamazsın dedi Wilson ona. Biliyorum, sabaha bakarım. Tom kardeşini pek bir dikkatle izlemişti. Ben de aynı şeyi düşünüyordum dedi. Noah, neden söz ediyorsunuz siz ikiniz diye sordu. Tom da El de sustular. Her biri öteki konuşsun diye bekliyordu. Sonunda El, sen anlat onlara dedi. Belki iyi bir fikir değildir. Hem belki elin düşündüğü de aynı şey olmayabilir ama dediğim şu. Biz aşırı yüklüyüz. Bay ve Bayan Wilson ise boş. Bizim kalabalıktan bazıları onların arabasına binse, hafif yüklerinin birazını da biz kamyona alsak, o zaman makas falan kırmayız. Tepelere de tırmanabiliriz. Bence El de arabadan anlıyoruz. O arabayı sürekli yürür durumda tutabiliriz. Yolda birbirimizden ayrılmayız. Herkes için de iyi olur. Wilson ayağa fırladı. Ah, elbette, gurur duyarız. Tabii duyarız. Duydun mu Seri? Güzel bir şey dedi Seri. Size yük olmaz mıyız çocuklar? Yok canım dedi baba. Hiç yük olur mu? Bize yardım etmiş olursunuz. Wilson tedirgin tedirgin yerine oturdu. Vallahi bilmem ki dedi. Ne oldu? İstemiyor musun? Bakın, bende $30 kadar para kaldı. Kimseye yük olmak da istemem. Yük olmayacaksınız dedi anı. Herkes birbirine yardım etmiş olacak ve hep birlikte Kaliforniya'ya varacağız. Seri Wilson dede için yardım etti. Birden sustu. Aradaki ilişki herkesin görebileceği kadar açıktı. El bağırdı. O arabayı 6 kişi rahat sığar. Diyelim ki ben kullanırım. Rosa Şan, Connie bir de Nine gelebilir. İri ve hafif yükleri indirir kamyona yükleriz. Ara sıra da yer değişiriz. Yüksek sesle konuşuyordu. Sırtından büyük dertler kalkıvermişti bir anda. Hepsi utangaç gülümseyip başlarını eğdiler, yere baktılar. Baba tozlu toprakları parmağıyla yokladı, konuştu. Anne daha çok çevresinde portakal ağaçları olan beyaz evleri tercih ediyor. Bir takvim görmüş, üstünde kocaman bir resim varmış öyle. Seri, ben tekrar hastalanırsam siz yola devam edin, oraya varın dedi. Ayağınıza bağlamak istemeyiz. Anne Seri'ye dikkatli gözlerle baktı. O sancı yüklü gözleri ıstıraplar yansıtan, acıyla büzülmüş suratı sanki ilk defa görüyordu. Sonuna kadar götüreceğiz sizi dedi. Kendin de söyledin. Uzatılan yardımı yere atamazsın. Seri ateşin ışığında kendi buruşuk ellerini inceledi. Bu gece biraz da olsa uyumamız gerek dedi. Ayağa kalktı. Dede öleli sanki bir yıl oldu dedi anı. Her iki aile tembel tembel uykuya yöneldiler. Esniyor, bu lüksün tadını çıkarıyorlardı. Anne çinko tabakları biraz çalkaladı. Yağlarını bir un tuvalının parçasıyla çözmeye çalıştı. Ateş söndü, yıldızlar alçaldı. Artık yoldan pek az otomobil geçiyordu. Ama yük kamyonları hala ikide bir deprem yaratmayı sürdürmekteydi. Yıldız ışığında hendekteki arabalar göze pek çarpmıyordu. Yolun ilerisindeki servis istasyonunda bağlı duran köpek avladı. Aileler sessiz uyuyorlardı. Tarla farelerinin cesareti iyice artmış, şiltelerin arasında cirit atmaktaydılar. Bir tek Seri Wilson uyanıktı. Gökyüzüne bakıyor, vücudunu duyduğu ağrıya karşı çelikleştirmeye çalışıyordu. 14. Batı diyarı başlayan değişimden huzursuz. Batı eyaletleri fırtına öncesinde atlar kadar sinirli. Büyük arazi sahipleri değişikliği seziyor, tedirginleşiyor ama nasıl bir değişiklik olacağını hiç anlamıyorlar. Büyük mülk sahipleri önlerine ne çıkarsa ona yükleniyor. Hükümet yetkililerinin genişletilmesini, işçi dayanışmasının güçlenmesini, yeni vergilere, yeni planlara. Ama bilmedikleri bir şey var. Bunların hiçbiri sebep değil, hepsi sonuç. Sebep değil, sonuç. Sebepler çok derinde ve çok basit. Sebepler midedeki açlığın 1 milyonla çarpımı. Büyüme sancıları çeken kaslarda ve zihinlerde çalışma isteği, yaratma isteği ve bunların da 1 milyonla çarpımı. Kasların çalışmak, zihinlerin yaratmak için sancı duyması zaten insanoğlunun kesin işlevlerinin en sonuncusu. İnsan demek bu demek. Bir duvar yapmak, bir ev, bir baraj kurmak, ona insandan bir şey katmak, o duvardan, evden, barajdan da insana bir şey almak. Ağırlık kaldıra kaldıra sert kaslar edinmek, düşüne düşüne net çizgi ve şekiller bulmak. Çünkü insanın bu evrendeki organik olsun, inorganik olsun, başka hiçbir şeye benzememesinin nedeni yaptığı işin ötesinde gelişmesidir. Kavradığı şeyleri basamak olarak kullanıp yükselir, yapıtlarının çok ilerisine varır. Şunu söyleyebilirsiniz insan için. Kur'anlar değişip yıkıldığı zaman düşünce okulları, felsefe ve inançlar, kimi milliyetçi, kimi dinsel, kimi ekonomik konudaki dar ve karanlık düşünce yolları önce gelişip sonra parçalandığı zaman insan ileriye doğru uzanır, sendeler, acı duyar, bazen de hatalar yapar. Adımını attıktan sonra bazen gerisin geri kayabilir. Ama en çok yarım adım geriye kayar, asla bir adım kaymaz. Kesinlikle inanabilirsiniz buna. Kapkara uçaklardan pazar yerine bombalar yağarken de, tutuklular domuz gibi üst üste tıkıştırılırken de, ezilen gövdeler pis pis akıp toza toprağa karışırken de emin olabilirsiniz bundan. Şu yüzden emin olabilirsiniz. Eğer ileriye doğru o adım atılmamış olsaydı, o sendelemenin acısı insanın içinde hala canlı olmasaydı, bombalar düşmez, gırtlaklar kesilmezdi. Siz asıl bombalayanlar sağ olduğu halde bombalamanın kesileceği andan korkun. Çünkü her bomba ruhun henüz ölmediğinin kanıtıdır. Mal sahipleri sağken grevler durmuşsa ondan korkun işte. Çünkü ezilip bastırılan her grev bir adım atıldığının işaretidir. Şundan emin olabilirsiniz. Korkulacak zaman insanın bir ülke uğruna acı çekmeyi ve ölmeyi reddettiği zamandır.